Ayrım 16, sayfa 211. Dağınık zamanlar. İstanbul'un bu kaprisli sonbaharını çok severim. Çekici, içten, neredeyse kadınsı bir kararsızlığı vardır. Sanki ruhunun her anını, her çizgisini, her titreşimini göstermek isteyen bir telaşla bir halden bir başka hale geçer. Bazen güneş ışıkları içinde yürürken aniden ortaya çıkıveren bir bulutun titrek ve mütereddit yağmuruyla ıslanırsın, bazen çılgın sağanakların kısa sürede yerini parlak bir aydınlığa bıraktığına şahit olursun. Bahçe güllerinin açmaya hazırlanan tomurcuklarına ömrünü büyük bir zarafetle bitirmiş kızıl bir yaprak takılır bazen. Çocuksu sayılabilecek bir neşe, olgun bir melankoliyle iç içe geçer. Her şey belirsizdir. Şaşırtıcı sürprizlerle dolu bir anarşi hayatı ele geçirmiş gibidir. Günün her anında beklenmedik bir görüntüyle karşılaşırsın. Açık ayakkabılar kalın çizmelerle yan yana yürür, güneş gözlükleri şemsiyelerin altındadır. Şeftalilerle mandalinalar aynı sergide dizilidir. Kuru yapraklar yeşil çimenlere dökülür. Gölge ve ışık yumuşak adımlı bir raksın ritminde yer değiştirip durur. Bütün o bulutların, ışıkların, yağmurların, ölü yaprakların, taze çimenlerin, her an değişen kokuların arasında ruhun alaycı bir boş vermişlikten kederli bir endişeye duvardan duvara gezinen bir kedi gibi dolaşır. Duyguların bütün notalarını aynı anda çalan bir piyano gibi sahip olduğu bütün sesleri çıkarır. Hayat Gaudi'nin o eşsiz katedrali gibi dikilir karşına. Bütününe baktığında muhteşem bir yapı olarak, ayrıntılarına baktığında ise fevkalade dalgacı, hatta bazen komik sayılabilecek kadar gereksiz süslerle dolu görünür sana. Acaba hayata en çok benzeyen şey Barcelona'daki o katedral mi diye düşünürsün. Ben o katedrali ilk gördüğümde gökyüzünden inmiş bir yaratığın gözlerine bakarak gibi şaşkınlıkla, dehşetle, hayranlıkla bakmıştım. Katedralin karşısına dizilmiş ucuz mallarla dolu işportaların arasında durup uzun uzun onu seyretmiştim. Bu büyük mabedin ince kulelerinin tepelerine üzüm salkımları, çilekler yerleştirilmişti. Giriş kapısının üstündeki İsa heykelinin bir yanında bir inek, diğer yanında bir eşek başı vardı. Katedralin duvarları hayata saldırır gibi fırlayan sivri uçlu taşlardan yapılmıştı. Bir masala benziyordu. Siyah pelerinli cadıların mağarası da olabilirdi, iyi kalpli perilerin şatosu da. Bu kadar etkileyici bir şeyi ne daha önce ne de daha sonra gördüm. Üniversiteden mezun olurken kendisine diplomasını veren profesörün, "Bu diplomayı bir çatlağa mı yoksa bir dahiye mi veriyoruz bilmiyorum, bunu zaman gösterecek" dediği bu Katalan mimar, benzersiz katedralini bir planı olmadan, yalnızca sonsuz hayal gücünün zihninde yarattığı görüntülere dayanarak yapmıştı. Bütün ömrünü vermiş ve bitirememişti. Arkasında da bir plan bırakmamıştı. Acaba Tanrı da dünyayı böyle mi yarattı diye düşünmüştüm. Bir planı olmadan, sadece hayal gücüyle. Muhteşem bir masal gibi. Bazen ürkütücü, bazen sevimli, bazen kederli, bazen şen, bazen öfkeli, bazen sevecen, her baktığın yerden başka bir duygunun cezbesine kapıldığın bir şaheser. Gaudi'nin yaptıklarıyla hayat birbirine çok benziyordu. Ve Gaudi, Tanrı gibi yapayalnız yaşamıştı. Yardımcıları vardı ama bir eşi yoktu. Eserleri anlaşılamayan bir sihre sahipti. Parça parça baktığında kiç denilen ve aşırı süslü, hatta çirkin ayrıntıları görüyordun. Ama o çirkinlikler bir araya gelip nasıl olduğu kavranılamayan bir büyüyle muhteşem bir abideye dönüşüyordu. Sonra Gaudi'nin yaptığı bütün binaları gezmiştim. Düz olan hiçbir şeye tahammülü yoktu. Duvarlar bile düz değildi. Ve birden şu tuhaf gerçeği fark ediyordun. Doğada da düz bir şey yoktu. İddialara göre de Gaudi doğanın bu düzenden uzak düzeninden etkilenmişti. Romatizmalı huysuz bir çocuk olduğundan yapayalnız büyümüş, oynayacak arkadaşı olmadığından Dağ bayır dolaşmış, doğayı incelemiş, deniz kabuklarından, ağaçlardan, ıstakozlardan etkilenmişti. Çirkinlik karşısında bu kadar korkusuz davranan, o çirkinlikleri inanılmaz bir güzelliğe çevirebilen başka bir insanoğlu tanımadığımı söylemeliyim. İnsanlık tarihinin Tanrı'ya en çok benzeyen üyesi herhalde bu tuhaf ve yalnız adamdı. Aynı yarımadada doğmuş, diğer çılgın dahiler Picasso, Dali, Miro onun yanında yetenekli ve iyi çocuklar gibi kalıyorlardı. Gaudi'de çirkinlik, güzellik, vahşet, saldırganlık, saflık, masumiyet, karmaşa vardı. İlk eserlerini yaptığında çok alay edilmiş, çok eleştirilmişti. Bir binasının yıkılması için dilekçeler bile yazılmıştı. Eğer Tanrı'nın meslektaşları olsaydı, sanırım o da dünyayı yaptığında aynı eleştirileri alırdı. Kaprisli ve alaycı bulurlardı onu. Gaudi'nin binalarına baktığınızda da küstah bir alaycılık seziyordunuz. Bir ev yapmıştı, içinde bir tek düz duvar yoktu. Çatısı geniş basamaklardan oluşuyordu. Bacaları maskeli haydutları andırıyordu. Onun bizim peri bacalarından esinlendiği söyleniyordu. Bu sonbahar günlerinde hayat bana Gaudi'nin eserleri gibi gözüküyor, karmaşık, eğlenceli, masalsı, ürkütücü ve çekici. Onun duvarlarından fırlayan taşlar gibi garip cümleler fırlıyor zihnimden. Bir kadının arada bir kalbini kırmalı diyen bir film kahramanının sözleri görüntülerin arasından çıkıveriyor. Bunu söyleyen bir kadındı. Aslında çirkin sayılabilecek bir cümle unutulmaz bir katedral gibi yerleşiyor insanın hafızasına. Bir kadının arada bir kalbini kırmalı. Niye? Bilmiyorum. Ama bunu söyleyen kadını dinlediğinizde çok ikna edici geliyor. Bir bağın, bir sevginin, bir aşkın gelişmesi, büyümesi, yerleşmesi için sanki arada bir kadının kalbini kırmanın gerekliliğine inanıyorsunuz. Böyle yapmalı mı gerçekten? Kadınları arada bir üzmeli mi? Böyle bir duyguya ihtiyaçları mı var kadınların? Tanrı, Gaudi'nin babası, kendi katedrali olan hayatı inşa ederken kulelerden birinin üstüne böyle bir duygu mu yerleştirdi? Sürekli bir memnuniyet, düzen, hiçbir sınırla kesilmemiş bir şefkat sıkıcı mı geliyor? Bir aşkta hiç düz duvar olmamalı mı? Hep eğik, eğimli, şaşırtıcı hatta ürkütücü kıvrımlarla mı ilerlemeli? Kadınların bana bunu anlatmasını isterdim. Neredeyse hiçbir düz hat yaratmayan Tanrı, düz ve düzenli bir duygu da yaratmamış mıydı? Her şey bu sonbahar günleri gibi Gaudi'nin binaları gibi karmaşık, kaprisli ve alaycı olabilir miydi? Belki de bazen kadınların üzülmelerine yardımcı olmalı. Öyle diyordu o kadın. Bazen kadınların kalbini kırmalı. O kalp kırıklığının yarattığı karanlık çöküntü, çevresindeki sevgiyi, düşkünlüğü, şefkati daha berrak ve çekici gösteriyordu belki de. Gaudi'nin duvarlardan fırlayan taşları nasıl masalsı bir hava katıyorsa yaptığına, belki de kalp kırıklıkları, üzüntüler, acılar da duyguların masalını yaratmak için gerekliydi. Kadınların düz şeyleri sevmediğine inanırım. O düzlükte bir rahatlık bulsalar da asla düz bir şeye bağlanmayacaklarını düşünürüm. Acaba o kadın bunu mu söylemek istiyordu? Bir kadının arada bir kalbini kırmalı. Saçma bir cümle gibi bu. Ama bir gül tomurcuğuna takılmış, ölü bir yaprak da saçma. Bir deniz minaresinin görüntüsü de saçma. Gaudi'nin katedrali de saçma. Hatta biraz daha ileri gidersek hayat da saçma. Gençliğinde giyimine çok dikkat eden Gaudi, yaşlandığında yapmakta olduğu katedralin bir köşesine yerleşmiş insanlardan uzak, bakımsız ve özensiz giysilerle yaşamaya koyulmuştu. Ve 74 yaşında bir tramvayın altında kaldığında onu kimse tanımamış, yaşlı bir berduş gibi bir hastanenin köşesine atılmıştı. Orada öyle ölmüştü. Bu saçma değil mi? Gaudi'nin eserlerine baktığınızda çirkinlikle güzelliğin nasıl birbirine dönüştüğünü görüyordunuz. Belki hayat da saçmalıkla anlamlılığın birbirine dönüştüğü bir yapıdır. Gaudi'yi yaratan Tanrı yarattı bu dünyayı da. Istakozları, salyangozları, at kestanelerini, dikenleri, sarmaşıkları, eğri büğrü dalları yaratan da aynı Tanrı. Koskoca yeryüzünde bir tek düz ağaç dalı yaratmamasına ne diyeceğiz? Ağaç dallarının hepsi eğri olmalı. Kadınların arada bir kalbini kırmalı. Arada bir üzmeli onları. Sorsak, evet öyledir. Arada bir kalbimizi kırmalı erkekler diyecek bir kadın bulamayız. Ama kalbini hiç kırmamış bir erkeğe deli gibi aşık olmuş bir kadın bulabilir miyiz? Ondan da kuşkuluyum. Bu sonbahar günleri, karmaşık, telaşlı, kaprisli günler. İnsanın ruhunu ve zihnini güneşli yağmurlar gibi saçmalıklarla eğlendiriyor. Duygularınız ve düşünceleriniz düzenini, düzlüğünü kaybediyor. Gaudi'nin katedraline benziyoruz hepimiz. Cadı mağaralarıyla peri şatoları aynı ruhta toplanıyor ve tuhaf cümleler hatırlıyoruz. Çok dindardı Gaudi. Yatak odasını gördüm, orada bir dua köşesi vardı. Onun elinden çıkan bir kilisenin kuleleri ise şekerden yapılmış gibi rengarenk ve komikti. Hangi güven ona bir kilisenin kulesini öyle yaptırmıştı? Çirkinlikten ve saçmalıktan korkmama gücünü ona kim vermişti? Çirkinlikten ve saçmalıktan korkmayan bir kudret herhalde. Saçma gözüken cümlelere dikkatle bakmalı. Bazen şaheserler o saçmalıklardan çıkıyor çünkü. Belki de arada bir kırmalı kadınların kalplerini. Hayatımda gördüğüm en etkileyici şaheser, saçmalıklardan ve çirkinliklerden oluşabiliyorsa, belki aşk da kalp kırıklıklarından, acılardan oluşuyordur. İstanbul'un bu kaprisli sonbaharlarını çok severim. Böyle günler saçmalamaktan, saçmalıktan korkmamamı, hatta onları sevmemi, Gaudi ve tuhaf cümleleri aynı rahatlıkla hatırlamamı sağlıyor. Bir katedrale benziyor hayat. Taşları diken diken bir katedral. Saçma, çirkin, eğlenceli bir şaheser. Öyleyse arada bir kırmalı kadınların kalbini. Belki de hiçbir dalı düz yapmayan Tanrı böyle istiyor. Hadi çal Gaspar, sayfa 219. Her an kırılacakmış gibi incecik bir ses, bir tül örtüyor yüzüne. Gülüşün. Gülüşün uzaklaşıyor Hrant. Bir tülün ardındasın. Yasla, kederle üflenen bir düdük sesi tülü dalgalandırıyor. Yüzün. Yüzün uzaklaşıyor Hrant. Akşam oluyor. Müzik ıssız bir bozkır gibi. Sen bu müziğin içinde yapayalnız yürüyorsun. Saçlarının dibinden kan sızıyor. Sen Ermeniymişsin, bunu dün duydum. Ağır bir suç olmalı. Seni ensenden vurdular. Bir güvercine benzetmişsin kendini son yazında. Neşeli bir kartala benzerdin bence. Kolay değildi durduğun yerde durmak. Bütün avcıların arasında. Seni gülüşünle hatırlıyorum. Gülüşün. Gülüşün uzaklaşıyor Hrant. Akşam çöküyor. Civan Gasparyan çalıyor. Keder toz gibi dağılıyor havaya. Sen o barut rengi tozun içinde yapayalnız yürüyorsun. Yetim bir çocuk olduğunu anlatmıştın bir keresinde. Herkes ağlamıştı. Yetim bir adamdın bence. Koynuna sokulacak bir kalabalığı olmayanlar, kendi toprağında el durumuna düşenler yetimdir, yalnızdır. Ama bak, birileri geliyor. Kim bunlar Hrant? Kim bu kalabalık? Kaç kişiler? 100 bin, 10 bin, 100 bin, 200 bine yakınlar. Belki daha fazla. Yaralı gibi yürüyorlar. Koyu bir dövme gibi gözlerinde acı. Kim bunlar Hrant? Annenler geliyor. Babanlar, teyzenler, amcanlar, yeğenler, kuzenler geliyor. Ellerinde siyah kağıtlar var. Hepimiz Ermeniyiz yazıyor. Evlatlarına geliyorlar. Görebiliyor musun? Göremezsin. Sen öldün. Geldik ama biraz geç kaldık. 2 gün önce gelmeliydik. Bir kaldırımda senin üstüne beyaz bir kağıt örtmelerinden önce. Yetim bir çocuğun ayakları gibi sahipsiz duruyor kağıdın altından çıkan ayakların. Birinin tabanı delik. O güleç yüzünün, yetim gözlerinin anlatamadığını o ayakkabılarını anlattı insanlara. Buna gülüyor musun? Ölmeseydin gülerdin. Vicdanları var insanların diye bağırıyordun ya. Varmış gerçekten. Ama bunu fark etmeleri için 3 el silah sesi duymaları gerekiyormuş. annen gibi geldiler, baban gibi geldiler, amcaların, teyzelerin gibi geldiler. Bir tane aksakallı, takkeli bir ihtiyar Müslüman gördüm. Görsen sen ona sarılırdın. Görsen sen yetim bir adam olmazdın. Ama göremezsin. Sen öldün. Sen Ermeni misin Hrant? Bunu dün duydum. Ağır bir suç olmalı. Seni ensenden vurdular. Şimdi sen olsan o yaramaz oğlan çocuğu halinle siz bizi hep vurursunuz zaten derdin gülerek. Çok vurduk, çok öldürdük sizi. Hala öldürüyoruz. Ama bak Hrant, bu sefer katillerden yana değiliz. Şu çocuğunu elinden tutan genç taze sana ağlıyor. Şu yaşlı kadın, evet o senin annen olmalı. Nasıl da hıçkırıyor. Vicdanları var insanların diyordun ya, var gerçekten. Bu insanlar nasıl vurulduklarını görselerdi, bebeklerin nasıl öldüğünü, ihtiyarların azgın sulara atılıp nasıl boğulduğunu, bütün bunları görselerdi, sana geldikleri gibi onlara da giderlerdi. Bilmiyorlardı Hrant, hala bilmiyorlar. Sen anlatmaya çalıştın. Acıları görelim, senin deyişinle olanları idrak edelim istedin. Galiba o da olacak. Bunu sen ölümünle anlattın. Gülme, ah biliyorum gülebilsen gülerdin, ah siz derdin. Sen uslanmazsın böyle derdin. Biri ölmeden hiçbir şey anlamıyorsunuz. Biraz zor anlıyoruz Hrant. Başkalarının acılarını biraz zor anlıyoruz. Bak akşam oldu. Gökyüzü mor parıltılarla kararırken Gaspar bize düdük çalsaydı, sen vurulduğunda duyduğumuz acıyı sen vurulmadan önce yaşasaydık anlardık. Bu kırılacakmış gibi ince ses geceyi çağırıyor. Bir tül örtüyor yüzüne. Yüzün. Yüzün uzaklaşıyor Hrant. Saçlarının dibinden kan sızıyor. Sen Ermeni misin? Bunu dün duydum. Ağır bir suç olmalı. Seni ensenden vurdular. Bak, binlerce insan yürüyor. On binlerce, yüz binlerce insan yürüyor. Rakel, senin çocukluk aşkın. Karın, çocuklarının annesi. Sevgilim diyor sana. Bizi bıraktın ama ülkeni bırakmadın. Erkan Tekin düdük çalıyor. Benim bu akşam vakti Gaspar'ı dinlediğim gibi kalabalıklar onu dinliyor. Sen duyamazsın. Sen öldün. Ülkeni bırakmadın. Seni vilayete çağırıp tehdit etmişler. Bir vali muavini çağırmış seni. Buna çok kırıldım biliyor musun? Bir vali muavini bu ülkede kaç yazarı makamına çağırmaya cüret edebilir? Seni çağırmış ama. Ben bilmiyordum ama o biliyormuş Ermeni olduğunu. Senin ülkende sana yabancı dendiğini. Cüreti bundan. Bunun için yetim bir adamdın sen. Kendi ülkende sana yabancı dedikleri için. Atalarının binlerce yıldır yaşadığı topraklarda yabancı olduğun için. Issız bir bozkır gibi bu müzik. İçim kimsesizleşiyor. Yüz binlerce yabancı vardı gördün mü? Biz Ermeniyiz yazıyordu ellerindeki siyah kağıtlarda. Gözünüzü seveyim. Her kök kendi toprağında. Benim köküm burada, ben buradan gitmem diyordun. Gitmedin. Şimdi kendi toprağındasın. Bu topraklarda ilk defa güvendesin. Belki huzurlusun bile. Öldün çünkü. Annenler geç kaldı çünkü. Babanlar, amcanlar geç kaldı gelmekte. Seni bir ağaç gibi kökünün olduğu toprağa bırakmaya geldiler. Öleceğini biliyordun değil mi? Yazmışsın zaten. Güvercin gibiyim demişsin. Neşeli bir kartal gibiydin bence. Seni milyonlarca Türk'ün arasına Türk düşmanı diye yaftalayıp bıraktıklarında anlamıştın olacakları. Ne yapmak istediklerini. Zorlu durduğun yerde durmak, onca avcının ortasında bir çocuk gönderdiler seni vurmaya. Ben seni bilirim, sen onu da severdin. Vakit olsa ona da insan vicdanını anlatırdın. Vakit olmadı, gülebilsen gülerdin. Sizi anlatmaya da hiç vakit olmuyor derdin. Anlattın ama işte, anladılar. Yüz binlerle geliyorlar. Anladık demek için geliyorlar. biz senin katilin değiliz demek için geliyorlar. Biz senin atalarını öldürenlerle aynı değiliz demek için geliyorlar. Annenler geliyor Hrant, babanlar geliyor, amcaların, dayıların geliyor. Ama biraz geç kaldılar. Her an kırılacakmış gibi incecik bir ses yüzüne bir tül örtüyor. Yüzün, yüzün uzaklaşıyor Hrant. Seni gülüşünle hatırlıyorum. Gece iniyor. Toz gibi bir keder dağılıyor müzikten. Gülüşün. Gülüşün uzaklaşıyor Hrant. Kitabın sonu sayfa 224. Günün tarihi 24 Aralık 2015.